Ayrım 24. 44. Şefiye karakolun kapısını bir omuz darbesiyle açtı. Bütün gözler bir anda ona döndü. Şefiye de aynı şekilde onlara baktı. Ter içindeydi. Adamları ürkütmüş olmanın keyfini çıkarıyordu. Muşamba yağmurluklarını giymiş iki grup polis karakoldan çıkmak üzereydi. Sırtlarında deri ceketleriyle teğmenler kırmızı kolluklarını takıyorlardı. Büyük bir operasyonun hazırlığı içindeydiler. Şefiye tezgahın üzerinde bir yığın robot resim gördü. Paul Nerto 10. bölgedeki bütün karakollara bunları normal birer el ilanı gibi dağıtmıştı. Bir an bile bu işte kullanılan bir kaz olduğu aklına bile gelmemişti. Yeniden ter boşandı ama bu kez öfkedendi. Hiçbir şey söylemeden birinci kata çıkan merdivenleri tırmandı. İki yanında kontrplak kapılar bulunan bir koridora daldı ve doğrudan üçüncü kapıya gitti. Bonuvel hiç değişmemişti. Geniş omuzlar, siyah deri bir ceket, Nike marka basket ayakkabıları. Gitgide polisler arasında yaygınlaşan tuhaf bir ifadeyle sırıtıyordu. Gençlik ifadesi. 50'sine yaklaşıyordu ama hala inatla genç görünmeye çabalıyordu. Kemerini takmakla meşguldü. Gece baskınına hazırlanıyor olmalıydı. Şefiye, dedi şaşkın bir ses tonuyla. Burada ne arıyorsun? Nasılsın Toraman oğlan? Cevap vermesine fırsat tanımadan Şefiye onu ceketinin yakalarından yakaladı ve duvara yapıştırdı. Diğer polisler yardımına gelmişti bile. Bonuvel adamları sakinleştirmek için Şefiye'nin omuzun üstünden seslendi. Sorun yok arkadaşlar, bir arkadaş. Şefiye adamın kulağına fısıldadı. Sema Gökalp, geçen 13 Kasım, Gürdülek'in hamamı. Gözleri fal taşı gibi açıldı, dudakları titredi. Şefiye adamın kafasını hızla duvara çarptı. Polisler yeniden ileri doğru bir hamle yaptı. Elleriyle Bonuvel'i omuzlarından sıkı sıkı tutuyordu ama yüzbaşı gülümsemeye çalışarak polisleri durdurmak için bir el hareketi yapmaya muvaffak oldu. Bir dost size söyledim, her şey yolunda. Polisler sakinleşti, birkaç adım gerilediler. Sonunda kapı istemeye istemeye de olsa yavaş yavaş kapandı. Şefiye de Bonuvel'i bıraktı ve bu kez daha sakin bir sesle sordu. O kadını, yani tanığı ne yaptın? Onu nasıl ortadan yok ettin?
Aslanım, sandığın gibi değil, onun ortadan kaybolmasıyla benim hiçbir ilgim yok, dedi.
Şefiye onu daha iyi görebilmek için birkaç adım geriledi. Yüz hatları tuhaf bir biçimde yumuşaktı. Simsiyah saçları, masmavi gözleri olan bir kız yüzü gibi. Şefiye'ye İrlandalı gençlik aşkını hatırlatmıştı. Bir Black Irish. İrlandalıların klasik kızıl saçlı ve beyaz tenli ırkına ters düşen siyah saçlı ve beyaz tenli bir kızdı. Gençlik budalası polisin başında siperliği ensesine çevrili bir beyzbol şapkası vardı. Şüphesiz sokaklarda dolaşırken polis kimliğini gizlemek, sıradan bir insan gibi gözükmek için. Şefiye bir sandalye aldı ve Bonuvel'i zorla oturtturdu. Seni dinliyorum, bütün ayrıntılarıyla anlatmanı istiyorum. Bonuvel gülümsemeye çalıştı ama başaramadı. O gece bir devriye arabası bir BMW ile karşılaştı. Herifler mavi kapı hamamından çıkıyordu ve... Bunları biliyorum. Sen ne zaman olaya müdahale ettin?
Yarım saat sonra çocuklar telsizle beni aradı. Onlara gür dileğin orada katıldım. Olay yeri inceleme bürosunun polisleriyle birlikte.
Kızı sen mi buldun?
Hayır, ben gelmeden önce bulmuşlar. Islanmıştı. Orada kadınların hangi şartlarda çalıştığını biliyorsun. Bana kızı tarif et.
Ufak tefek, kızı siyah saçlı, çok zayıf, dişleri takır diyordu. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu Türkçe.
Gördüklerini anlattı mı?
Hiçbir şey, bizi görmüyordu bile. Kadın şoka girmişti.
Bonevü yalan söylemiyordu, sesi bunu doğruluyordu. Şefiye odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, gözlerini ondan ayırmıyordu.
Sana göre hamamda ne oldu?
Bilmiyorum, sanırım bir haraç işi. Herifler gözdağı vermek için gelmişler.
Haraç almak mı? Gürdilek'ten. Buna kim kalkışabilir?
Yüzbaşı deri ceketini düzeltti, yakalarını indirdi. Türklerin işine akıl sır ermez. Belki mahalleye bir başka çete musallat oldu ya da Kürt gruplar. Bu onların arasındaki bir mesele. Gürdilek şikayette bile bulunmadı. Sadece zabı tutmakla yetindik ve...
Başka bir gerçek daha ortaya çıkmıştı. Mavi Kapı'nın adamları ne Zeynep'in kaçırılışından ne de bozkurtlardan bahsetmişti. Bon Iver, bu olayın gerçekten bir haraç alma işi olduğuna inanıyordu. Kimse hamama yapılan bu basit ziyaret ile 2 gün sonra bulunan ceset arasında bir bağ kurmamıştı. Peki Sema Gökalp'i ne yaptın? Karakolda ona bir eşofmanla bir battaniye verdik. Her tarafı titriyordu. Eteğinin iç kısmına tutturulmuş pasaportunu bulduk. Vizesi yoktu. Göçmen bürosunu haberdar etmek gerekiyordu. Onlara faksla raporumu geçtim. İşimi sağlama almak için Bovü meydanındaki müdürlüğe de bir tane yolladım. Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Sonra?
Bonneville derin bir iç çekti. Boynunu kaşıdı. Titremeleri devam ediyordu. Hatta daha da fazlalaştı. Dişleri takırdıyordu. Hiçbir şey yiyemiyor ve içemiyordu. Sabaha karşı 5'te onu senin hastanesine götürmeye karar verdim.
Neden çocuklar değil de sen karar verdin? Onlar kızı kımıldayamaz hale getirip burada tutmak istiyordu. Sonra, ya bilmiyorum, bu kızda bir şeyler vardı. Bir 32-13 doldurdum ve kızı alıp götürdüm.
Sustu. Ensesini kaşımaya devam ediyordu. Şefiye küçük kırmızı kabartıları gördü. Uyuşturucudan diye düşündü.
Ertesi sabah VPE'den çocuklara haber verdim. Onları senene yolladım. Öğlene doğru beni aradılar. Kızı bulamamışlardı.
Kaçmış mı?
Hayır, sabah onda polisler gelip onu götürmüşler.
Hangi polisler?
Bana inanmayacaksın. Sen yine de bir anlat.
Nöbetçi doktorun söylediğine göre DNAT'ye bağlı polislermiş.
Terörle mücadele şubesinin polisleri mi?
Bizzat gidip kontrol ettim, bir nakil emri göstermişler. Her şey kurallarına uygun.
Baba ocağına geri dönüşü şerefine böyle bir havai fişek gösterisi beklemiyordu. Çalışma masasının köşesine dayandı. Yaptığı her hareketle sanki hala etrafa nane kokuları saçıyordu.
Onlarla temas kurdun mu?
Denedim ama heriflerin ağzı çok sıkıydı. Anladığım kadarıyla Böve Meydanı'na yolladığım raporu ele geçirmişlerdi. Sonra da Charlie'ye gerekli emirleri vermişti.
Philip Charlie'ye mi?
Yüzbaşı kafasını salladı. Şefiye tüm bu işittiklerine akıl sır erdiremiyordu. Charlie'ye terörle mücadele şubesinin 5 komiserinden biriydi. Şefiye'nin 1977 yılında asayiş şubesinde görev yaparken tanıdığı Charlie'ye hırslı, gözü yükseklerde olan bir polisti. Gerçek bir pislikti. Belki kendisinden bile daha habis bir herifti. Ama daha az kaba olduğu kesindi.
Sonra?
Sonrası hiçbir daha herhangi bir haber almadım.
Külahımı anlat.
Bon Iver tereddüt etti. Alnında ter damlaları birikmişti. Önüne bakıyordu.
Ertesi gün Charlie bizzat beni aradı. Bana olay hakkında bir yığın soru sordu. Kadın nerede bulunmuştu, durumu nasıldı filan gibi.
Ona ne cevap verdin?
Bildiğim her şeyi.
Yani hiçbir şey gerizekalı diye düşündü Şefiye. Yüzbaşı devam etti. Charlie'ye bana bu dosyayla kendisinin ilgilendiğini söyledi. Savcılığa, yabancılar masasına iletildiğini, her zamanki sürecin başlatıldığını belirtti. Çenemi kapamamı ima etmekten de geri kalmadı.
Peki ya hazırladığın rapor hala sende mi?
Kaygı dolu yüzünü bir gülümseme kapladı.
Sen ne düşünüyorsun? Aynı gün gelip benden aldılar.
Ya not defterin?
Gülümseme kahkahaya dönüştü.
Hangi not defteri aslanım, her şeyi sildiler, telsiz konuşmalarının kayıtlarını bile. Tanığı ortadan kaldırdılar, bu kadar basit ve açık.
Neden?
Nereden bileyim, bu kız hiçbir şey söylemedi, tamamen kafayı yemişti.
Peki sen neden olayı örtbas ettin?
Polis sesini alçalttı. Mecburdum, eski bir hikaye. Şefiye Bonneville'in kolunu dostça bir yumruk attı, sonra ayağa kalktı. Tüm bu bilgileri kafasında ölçüp biçiyordu. Yeniden odanın içinde dolanmaya başlamıştı. Bu iş göründüğünden çok daha karmaşıktı. Sema Gökalp'in DNAT tarafından kaçırılmış olmasının ardında başka bir şey vardı. Seri cinayetlerle ve bozkurtlarla ilgisi olmayan bir şey. Ama tüm bunlar bu tanığın araştırmasında taşıdığı önemi göz ardı etmesine neden olamazdı. Sema Gökalp'i bulmak zorundaydı çünkü o bir şeylere tanık olmuştu.
Göreve geri mi döndün diye sordu Bonneville.
Şefiye ıslak pardösüsünü giydi, soruyu geçiştirdi. Çalışma masasının üstünde Norton'un hazırladığı robot resimlerden birini gördü. Bir ödül avcısı edasıyla resmi aldı ve sordu.
Sen en hastanesinde Sema ile ilgilenen doktorun adını hatırlıyor musun?
Evet, Jean-François Hirsch bana yazdığı reçeteyle ilgili bilgi vermişti ve Şefi'yi artık dinlemiyordu. Gözleri yeniden robot resme takıldı. Öldürülen üç kadının bir senteziydi. Geniş ve yumuşak yüz hatları kızıl saçların altında ışıldıyordu. Aklına bir Türk şiiri geldi. Padişahın bir kızı varmış. Ayın 14'ü gibi güzelmiş. Bonnuel bir soru sorma gafletinde bulundu. Mavi kapı olayının bu kadınla bir alakası olabilir mi? Şefiye robot resmi cebine koydu, polisin kasketinin siperliğini tuttu ve düzeltti. Eğer bir soru sorulacaksa onu ben sorarım aslanım.